Ayrım 2.
Karabinalı adam, kimliğini gösterecek neyin var diye sordu. Robert Jardine cep kapağının üstündeki çengelli iğneyi açtı. Vanilla gömleğinin sol üst cebinden katlanmış bir kağıt alıp adama verdi. Adam kağıdı açıp kuşkuyla baktı. Ellerinde evirdi, çevirdi. Demek okuması yok diye düşündü Robert Jardine. Mühüre bak dedi. Yaşlı adam mühürü gösterdi. Karabinalı adam kağıdı parmaklarının arasında çevirerek mühürü inceledi. Ne mührüdür bu? Hiç görmedin mi? Hayır. İki mühür var dedi Robert Jardine. Biri AHÖ yani askeri haber alma örgütü. Öbürü de genelkurmay. Evet, bu mührü daha önce görmüşlüğüm var. Ama burada bir tek benim sözüm geçer dedi adam yüzünü sarkıtarak. Çantalarda ne var? Yaşlı adam böbürlenerek dinamit dedi. Dün gece düşman hattını geçtik karanlıkta. Bütün günde dağda bu dinamiti taşıdık. Dinamit kullanabilirim dedi karabinalı adam. Kağıdı geri verip Robert Jardine'a baktı. Evet, dinamit kullanmışımdır. Ne kadar getirdiniz bana? Sana dinamit getirmedim dedi adama kuru bir sesle Robert Jardine. Dinamit başka bir amaç için kullanılacak. Adın ne senin? Sana ne? Pablo'dur o dedi yaşlı adam. Karabinalı adam ikisine de asık yüzle bakıyordu. Güzel. Seninle ilgili çok iyi şeyler duydum dedi Robert Jardine. Benle ilgili ne duydun diye sordu Pablo. Dört dörtlük bir gerilla önderi olduğunu, cumhuriyete bağlı olduğunu, yaptıklarınla bağlılığını kanıtladığını, hem ağırbaşlı hem de yiğit bir adam olduğunu duydum. Genelkurmay'ın selamlarını getiriyorum sana. Tüm bunları nereden duydun diye sordu Pablo. Robert Jardine adamın pohpohlanmaya pek kulak asmadığını anladı. Bu Itrago'dan Escorial'a değin her yerde duydum dedi. Düşman hattının gerisindeki toprakların iki ucunda bulunan yerlerin adını vererek. Ne bu Itrago'da ne de Escorial'de tanıdığım vardır benim dedi Pablo. Dağların öbür yakasında daha önce oraya hiç gitmemiş bir sürü insan var. Sen nerelisin? Avila, dinamitle ne yapacaksın? Bir köprüyü havaya uçuracağım. Hangi köprüyü? Bu beni ilgilendirir. Eğer bu bölgedeyse asıl beni ilgilendirir. İnsan kendi yaşadığı yerdeki köprüleri havaya uçuramaz. Bir yerde yaşamalı. Bir başkasında iş yapmalıdır. İşimi bilirim ben. Aradan bir yıl geçtikten sonra hala yaşayan biri işini biliyor demektir. Bu benim işim dedi Robert Jardine. Kafa kafaya verip tartışabiliriz. Bize bu yükleri taşımada yardım etmek ister misin? Hayır dedi Pablo başını sallayarak. Yaşlı adam birden ona dönüp Robert Jardine'ın pek anlayamadığı bir lehçeyle çabuk çabuk ve öfkeyle konuşmaya başladı. Kövede okumak gibi bir şeydi bu. Anselmo eski Kastil ağzıyla konuşuyordu ve şöyle bir şeyler diyordu. Canavar mısın sen? Evet. Hayvan mısın? Evet. Hem de dik alası. Beynin var mı senin? Yok, hiç yok. Çok önemli bir iş için gelmişiz. Sense huzurun kaçacak diye yaşadığın tilki deliğini insanlığın çıkarlarına yey tutuyorsun. Halkının çıkarlarına hem de. Ben senin babanın şununun bununun. Ben senin şununun bununun. Asıl şu çantaya bakalım. Pablo gözlerini yere çevirdi. Herkes yapabileceğini, gerçekten yapılabileceği şekilde yapmak zorundadır dedi. Burada yaşıyorum. Sevogia'nın ötesinde iş görüyorum. Eğer bir karışıklık çıkartacak olursanız, bu dağlarda kökümüzü kuruturlar. Biz hiçbir şey yapmadan bu dağlarda yaşayabiliyoruz ancak. Tilkinin ilkesidir bu. Evet dedi Anselmo acı bir sesle. Bizim kurdunkine gereksinimimiz var. Tilkinin ilkesine değil. Senden daha kurdum ben dedi Pablo. Robert Jardine adamın çantayı yükleneceğini anlamıştı. Hay yaşayasın sen diyerek adama baktı Anselmo. Sen benden daha kurtsun ha. Ben 68 yaşındayım. Yere tükürüp başını salladı. O kadar var mısın diye sordu Robert Jardine. Şimdi şu an için işin düzelmekte olduğunu görmüş havayı yumuşatmaya çalışıyordu. Temmuz ayında 68 olacağım. Eğer Temmuz'a çıkabilirsek dedi Pablo. Sonra Robert Jardine'a dönüp çantayı taşımana yardım edeyim dedi. Öbürünü de ihtiyara bırak. Az önceki gibi yüzünden düşen bin parça değildi artık. Ama sesi biraz üzgün gibi çıkmıştı. Çok güçlü bir ihtiyardır. Çantayı ben taşıyacağım dedi Robert Jardine. Olmaz dedi yaşlı adam. Onu öbür güçlü adama bırak. Pablo ben alacağım onu dedi. Onun suratsızlığı, hüzünlü duruşu Robert Jardine'ın canını sıkmıştı. Bu hüznü tanıyordu ve onu burada da görmekten kaygılanmıştı. Karabinayı ver bana öyleyse dedi. Pablo silahı kendisine verdiğinde de sırtını astı. Önünde tırmanan iki adamla kayalardan ağır ağır çıkarak ormanın içinde yemyeşil bir açıklığın bulunduğu sırta ulaştılar. Küçük bir çimenliğin kıyısından geçtiler. Robert Garden şimdi sırtında çanta olmadığı için uzun adımlarla rahat rahat yürüyordu. Ağır, insanı tere batıran o çantadan sonra omzundaki sert karabinanın varlığını duymuyordu bile. Çimin birçok yerde kısaltıldığını, yere gömülü işaret kazıklarının bulunduğunu fark etti. Otların arasında atların sulanmak için dereye götürüldüğü bir keçi yolunu görebiliyordu. Bir sürü taze at pisliği vardı yerde. Atları otlamaları için geceleyin buraya bağlıyorlar, sonra da gündüz ağaçların arasında gözden ırak bir yerde saklıyorlar herhalde diye düşündü. Acaba bu Pablo'nun kaç atı vardır? Birden Pablo'nun pantolonunun dizleriyle apış aralarının yıpranmaktan sabun sürülmüş gibi parlamış olduğunu gördü. Acaba bir çift çizmesi var mı? Yoksa bu alpargatalarla, çarıklarla mı ata biniyor diye düşündü. Gerekli giysileri olmalıydı. Ama yüzündeki hüzünden hoşlanmadım. Bu hüzün çok kötü. Kaçmadan ya da ihanet etmeden önce insanın yüzüne çöreklenen hüzündür bu. İnsanı satmadan önce duyulan bir hüzün. Önlerindeki ağaçların arasından bir at kişnedi. Sonra da kahverengi çam gövdelerinin arasında, neredeyse birbirine değen tepelerinden azıcık güneş ışığı sızan çam ağaçlarının kahverengi, kalın gövdelerine iplerle bağlanarak yapılmış at ahırını gördü Robert Garden. Atlar başlarını kendilerine yaklaşan adamlara çevirmişlerdi. Ağılın dışındaki bir ağacın dibinde üst üste yığılmış, üzerleri katranlı muşambayla örtülü eyerler duruyordu. Atlara yaklaşınca çantaları taşıyan iki adam durdu. Robert Garden bunun onun atlara hayranlığını dile getirmesi için yapıldığını anladı. Evet dedi, çok güzeller. Pablo'ya döndü. Tam takım atlı birliğin var ha? Halattan yapılmış ağılda 5 atı vardı. Halattan yapılmış ağılda 5 at vardı. 3 doru, 1 kula, 1 de yağız at. Robert Garden onları ilkin topluca şöyle bir gözden geçirdikten sonra tek tek incelemeye başladı. Pablo ile Anselmo bu atların ne denli güzel olduklarını biliyorlardı. Şimdi övünerek, neşeli, sevgi dolu gözlerle atlara bakan Pablo'nun yerine, yaşlı adam sanki bu atlarla birden büyük bir sürpriz yapıyormuş gibi bir havaya girmişti. ''Nasıl buldun bunları?'' diye sordu. Pablo, ''Bunların hepsini de ben ele geçirdim.'' dedi. Robert Garden, onun böyle böbürlenerek konuştuğunu duyunca sevindi. ''Şu'' dedi. Robert Garden en yakınındaki dorulardan birini, alnında beyaz sakarı olan, ön ayaklarından biri beyaz, iri aygırı göstererek. Olağanüstü bir at. Öylesine güzel bir attı ki, sanki Velázquez'in tablolarının birinden çıkıp canlanmış gibiydi. ''Hepsi iyidir onların'' dedi Pablo. ''Atlardan anlar mısın?'' ''Evet, hiç fena değil'' dedi Pablo. ''Bunlardan birindeki bir kusuru görebilir misin?'' Robert Garden okumayı bilmeyen bu adamın kimlik kağıtlarını şimdi gözden geçirdiğini anlamıştı. Atların hepsi başlarını kaldırmış adama bakıyorlardı. Robert Garden ağılın iki halatı arasından geçti. Yağız atın sağrısına bir tokat attı. Sırtını ağılı çevreleyen halatlara yaslayıp ağılın çevresini dolanan atları gözden geçirmeye başladı. Onlara kımıldamadan dururlarken de şöyle bir baktıktan sonra eğildi, halatların arasından geçerek dışarı çıktı. Pablo'nun yüzüne bakmaksızın, kulağının arka ayağında bir aksama var dedi. Toynağı yarılmış ama dikkatlice nallanırsa bir süre idare edebilir. Çok katı zeminde yolculuk ederse toynağı kırılabilir. Toynağı ele geçirdiğimizde de öyleydi dedi Pablo. En iyi atının beyaz sakarlı doru aygırında incecik kemiğinin üstünde bir şiş var. Hoşlanmadım bundan. Önemli değil dedi Pablo. 3 gün önce bir yere çarptı. Bir şey olsaydı şimdiye değin çoktan olurdu. Katranlı muşambayı çekip eyerleri gösterdi. Eyerlerden ikisi Amerikan eyerlerine benziyordu. Kovboy ya da sığırtmaçların kullandığı türden gibiydiler. Elle işlenmiş, deriden ve kocaman, körüklü üzengileri olan, çok süslü bir kovboy eyeriydi biri. İki de siyah deriden askeri eyer. Askeri eyerleri açıklarken, iki guardiya sivil. Sivil muhafız, öldürdük dedi Pablo. Büyük bir av bu. Segovia ile Santa Maria del Real arasındaki yolda attan inmişlerdi. Bir arabanın sürücüsüne kimlik sormak için. Atlara zarar vermeksizin öldürebildik onları. Çok sivil muhafız öldürdünüz mü diye sordu Robert Garden. Sürüsüne bereket dedi Pablo. Ama atlara zarar vermeden yalnızca bu ikisini öldürdük. Areveala'da treni havaya uçuran Pablo'ydu dedi Anselmo. Pablo'ydu o. Dinamit işini yapan bir yabancı vardı bizimle birlikte dedi Pablo. Tanıyor musun onu? Neydi adı? Unuttum gitti. Pek duyulmadık bir adı vardı. Nasıl biriydi? Sarışın da senin gibi ama uzun boylu değildi. Kocaman elleri, kırık bir burnu vardı. Robert Garden, Kaskin dedi. Kaskin olmalı. Evet dedi Pablo. Buna benzer pek duyulmamış bir adı vardı. Şimdi ne yapıyor? Nisan ayında öldü. Herkesin başına gelen bu dedi Pablo sıkıntıyla. Hepimizin sonu bu olacak. Bütün insanların sonu budur dedi Anselmo. İnsanların yolculuklarının sonu budur. Senin neyin var aslanım? Nedir dilinin altındaki bakla? Çok güçlü onlar dedi Pablo. Kendi kendine konuşuyor gibiydi. Üzüntülü gözlerle atlara baktı. Nasıl güçlü olduklarını kavrayamıyorsunuz. Onları hep daha güçlü, hep daha iyi silahlanmış buluyorum. Hem de daha çok malzemeyle. Burada hep bu atlarlayım ben. Ne bekleyebilirim ki? Avlanmak ve ölmenin dışında. Hepsi bu işte. Anselmo, avlandığın kadar avlarsın da dedi. Hayır dedi Pablo, artık değil. Şimdi bu dağlardan ayrılacak olsak nereye gidebiliriz ki? Hadi de bakalım nereye gidebiliriz? Bir sürü dağ var İspanya'da. Buradan ayrılırsan Sierra de Grados var. Bana yaramaz dedi Pablo. Avlanmaktan bezdim. Burada durumumuz iyi. Ama buralarda bir köprüyü havaya uçuracak olursanız ardımıza düşerler. Burada olduğumuzu öğrenirlerse uçaklarla avlarlar bizi. Bizi bulurlar. Mağribileri gönderirlerse kesinlikle bulacaklardır bizi. O zaman da gitmemiz gerekecek. Bütün bunlardan bıktım, usandım, duyuyor musunuz? Robert Garden'a döndü. Senin gibi bir yabancının gelip bana ne yapacağımı söylemeye hakkı var mı? Robert Garden, sana şöyle ya da böyle yap diye bir şey söylemedim ki dedi. Söyleyeceksin ama dedi Pablo. Orada, işte bütün kötülük orada. Atlara bakarken yere koymuş oldukları ağır çantaları gösterdi. Bütün bunlar atları görünce aklına gelmiş gibiydi. Robert Garden'ın atlardan anladığını görmek de sanki dilini çözmüştü. Üçü de halatla çevrili ağılın yanında ayakta duruyorlardı. Güneş ışığı yer yer doru aygırın tüylerinde parlıyordu. Pablo, Robert Garden'a bakıp ayağıyla ağır çantayı iteledi. İşte kötü olan. Robert Garden adama, yalnızca görevimi yapmaya geldim dedi. Savaşı yürütenlerin verdiği emirle geldim. Senden yardım istersem geri çevirebilirsin bu isteğimi. Ben de yardım edecek başkalarını bulurum. Daha senden yardım istemiş bile değilim. Bana verilen emri yerine getirmek zorundayım. Sana bu işin çok önemli olduğunu gösterebilirim. Yabancı olman benim suçum değil. Burada doğmuş olmayı ben de isterdim. Benim için en önemli olan şey burada rahatımızın bozulmaması dedi Pablo. Burada yanımdakilere ve kendime karşı sorumluluğum var. Anselmo, kendine, evet dedi. Uzun zamandır kendine, kendine ve atlarına. Atların olmadan önce bizimleydin. Şimdi sen de kapitalistin biri olup çıktın. Haksızlık bu dedi Pablo. Atları dava uğruna kullanıyorum hep. Çok az dedi Anselmo küçümseyerek. Benim düşünceme göre çok az. Çalmak için evet, iyi yemek için evet, adam öldürmek için evet, savaşmak içinse hayır. Dili yüzünden başına bela gelecek ihtiyarın birisin sen. Kimselerden korkmayan bir ihtiyarım ben dedi adam Anselmo. Ayrıca atları olmayan bir ihtiyarım. Uzun yaşayamayacak bir ihtiyarsın sen. Ölene değin yaşayacak bir ihtiyarım ben dedi Anselmo. Tilkilerden de korkmuyorum. Pablo sesini çıkarmaksızın çantayı aldı yerden. Öbür çantayı alan Anselmo, kurtlardan da dedi. Sen bir kurt olsan da kapa çeneni dedi ona Pablo. Hep çok konuşursun zaten. Yaparım dediğini de yapan dedi sırt çantasının altında iki büklüm olan Anselmo. Ve de acıkmış ve susamış. Hadi bakalım üzgün yüzlü gerilla önderi. Bizi yiyeceklerin olduğu yere götür. İşin başlangıcı pek kötü oldu diye düşündü Robert Garden. Ama Anselmo mert bir adamdı. Bu adamlar iyi olduklarında harika oluyorlar. İyi olduklarında onlar gibisi yoktur. Kötü olduklarında da onlardan kötüsü bulunamaz. Anselmo bizi buraya getirdiğinde ne yaptığını biliyor olmalıydı. Yine de hoşlanmadım bu işten. Hiç hoşlanmadım. Pablo'nun çantayı taşıması, karabinayı kendisine vermesi de iyi işaretti. Belki hep böyledir diye düşündü Robert Garden. Belki gönlü kara insanlardan biridir yalnızca. Yok dedi kendi kendine, aldatma kendini. Daha önce nasıl olduğunu biliyorsun. Hızla kötüleştiğini, bunu da saklamadığını görüyorsun. Bunu saklamaya başladığında bir karara varmış olacak. Bunu unutma dedi kendi kendine. İlk dostça davranışında kararını vermiş olacak. Ama müthiş güzel atlar bunlar diye düşündü. Çok güzel atlar. Acaba bu atların Pablo'ya hissettirdiklerini bana hissettirebilecek olan nedir? Yaşlı adam haklıydı. Bu atlar onu varlıklı kılmıştı. Varlıklı olur olmaz da yaşamın keyfini çıkarmak istemişti. Çok kısa sürede sanırım jokey kulübüne giremediği için kendini kötü hissetmeye başlayacak diye düşündü Robert Garden. Pavro Pablo, I am Ancus Anjaki. Zavallı Pablo jokey olamayacak. Bu düşünce rahatlatmıştı onu. Önünde ağaçların arasında ilerleyen iki eğilmiş sırta ve kocaman çantalara bakıp sırıttı. Bütün gün kendi kendine bile bir tek şaka yapmamıştı. Şimdi yaptığı espri hoşuna gitmiş, kendini daha iyi hissetmişti. Kendi kendine sen de öbürlerine benzemeye başladın dedi. Senin de için kararmakta. Doğrusu Gozun yanında çok resmi davranmış, yüreği kararmıştı. Bu iş azıcık ezmişti onu. Azıcık ezdi diye düşündü. Çok ezmişti. Gozun keyfi yerindeydi. Yanından ayrılmadan önce kendisinin de neşelenmesini istemişti. Ama o keyiflenememişti. Şöyle bir düşünülüp taşınıldığında iyi insanların hepsinin de neşeli oldukları ortaya çıkar. Neşeli olmak her zaman iyidir. Bir şeyin de göstergesidir. Daha yaşarken ölümsüzlüğe ulaşmak gibi bir şeydir. Karmaşık biriydi o. Ama onlardan arta kalanların sayısı çok değil. Yok, çok neşeli insan kalmadı geride. O denli azlar ki. Ve sen de böyle düşünmeyi sürdürürsen oğlum, sen de tükeneceksin. Boşla düşünceyi şimdi. Seni kılı kırk yarıcı seni. Eski yoldaş seni. Şimdi köprü uçurmak için. Düşünür değilsin. Aslanım, çok acıktım diye düşündü. Umarım Pablo midesine düşkün biridir. Sık ağaçların arasından geçip küçük koyağın kase biçimindeki yukarı ucuna gelmişlerdi. Robert Garden ağaçların arasından önlerinde yükselen kayalığı gördü. Kamp bu kayalığın altında bir yere kurulmuş olmalıydı. Kamp orasıydı işte. Hem de iyi bir kamptı. Yanına yaklaşılıncaya değin görünmüyordu. Robert Garden kampın havadan da görünemeyeceğini anlatmıştı. Yukarıdan hiçbir şey görülmezdi. Bir ayı ini gibi iyicene gizlenmişti. Hatta biraz daha iyi korunuyor gibiydi. Yaklaşırlarken kampı dikkatle gözden geçirdi. Kayanın altında kocaman bir mağara vardı. Mağara ağzının yanı başında bir adam sırtını kayaya dayamış oturuyordu. Bacaklarını uzatmış, karabinasını kayaya yaslamıştı. Elindeki bıçakla bir dalı yontuyordu. Başını kaldırıp gelenlere baktı. Sonra dalı yontmayı sürdürdü. Hola dedi oturan adam. Kimdir bu gelenler? Pablo ona ihtiyarla bir dinamitçi dedi. Sonra çantayı mağaranın ağzından içeri attı. Anselmo da çantasını indirdi. Robert Garden ise tüfeği omzundan çıkarıp kayaya dayadı. Dal yontan tütsülenmiş deri gibi kara yüzünde mavi mavi gözleri olan esmer yakışıklı aylak çingene mağaraya yaklaştırma onu dedi. İçeride ateş yanıyor. Kalk kendin götür onu uzağa dedi Pablo. Şu ağacın yanına koy. Çingene kımıldamadı bile. Yakası açılmadık bir küfür salladı. Sonra da tembel tembel bırakın onu orada havaya uçurun kendinizi dedi. Hastalıklarınızdan kurtulursunuz böylece. Robert Garden nedir yaptığın diyerek çingenenin yanına oturdu. Çingene ne yaptığını gösterdi. Dörtlü bir tuzaktı bu ve adam da onun sürgüsünü yontuyordu. Tilkiler için dedi kütüklü bir tuzak. Düştüklerinde sırtları kırılıyor. Garden'a bakıp sırıttı. İşte böyle anladın mı? Elleriyle tuzağın çöküşünü, kütüğün düşüşünü gösterdi. Sonra başını sallayıp elini çekti. Beli kırılmış bir tilkiyi göstermek için kollarını açtı. Çok kullanışlı diye açıklama yaptı. Anselmo, tavşan yakalar o dedi. Çingenedir. Bu yüzden tavşan yakalasa tilki yakaladım der. Tilki yakalasa fildi yakaladığım der. Anselmo, tank olduğunu söylersin dedi adama. Bir tank yakalayacağım dedi ona çingene. Bir tank yakalayacağım. İşine geleni söyleyebilirsin o zaman. Anselmo ona, çingeneler çok konuşur az öldürürler dedi. Çingene Robert Garden'a göz kırpıp yontma işine devam etti. Pablo mağaraya girip gözden yok olmuştu. Robert Garden adamın yiyecek bir şeyler getirmeye gittiğini umuyordu. Çingenenin yanında yere oturmuştu. Ağaçların tepelerinden sızan akşam güneşi uzattığı bacaklarını ısıtıyordu. Şimdi mağaradan gelen yemek kokusunu, yağ, soğan ve tavada kızaran et kokusunu duyabiliyordu. Midesi açlıktan kazınıyordu. Çingene'ye bir tank yakalayabiliriz dedi. O denli zor bir iş değil bu. Bununla mı? Çingene iki torbayı göstermişti. Robert Garden evet diye yanıtladı. Öğretirim sana. Bir tuzak yaparsın. Çok zor değil. Senle ben mi? Elbette dedi Robert Garden. Niye olmasın? Çingene hey dedi Anselmo'ya. Şu iki torbayı güvenli bir yere kaldır. Olmaz mı? Çok değerli onlar. Anselmo homurdandı. Gidip şarap getireyim dedi Robert Garden'a. Robert Garden kalktı. Torbaları mağaranın girişinden alıp uzağa götürdü ve her birini ayrı bir ağacın gövdesine yasladı. İçlerinde ne olduğunu biliyordu ve onları yan yana görmekten hoşlanmıyordu. Çingene, bana bir kupa getirsene dedi ona. Yeniden çingenenin yanına oturan Robert Garden, şarap var mı diye sordu. Şarap mı? Niye olmasın? Koca bir tulum dolusu şarap var. Yani yarı yarıya dolu bir tulum. Yiyecek ne var? Ne istersen aslanım dedi çingene. Generaller gibi tıkınıyoruz burada. Peki çingeneler savaşta ne yapıyor diye sordu Robert Garden. Çingenelikleri sürdürüyorlar. İyi bir iş bu. En iyisi dedi çingene. Nedir senin adın? Roberto, ya seninki? Rafael. Peki bu tank işi ciddi mi? Elbette, niye olmasın? Anselmo elinde kırmızı şarap dolu derince taş bir çanak ve parmaklarını kulplarından geçirerek getirdiği 3 kupayla mağaranın ağzında göründü. Bak dedi, kupaları falan da var. Arkasından Pablo çıktı dışarı. Yemek birazdan hazır olacak dedi. Tütününüz var mı? Robert Garden çantaların yanına gitti. Birini açıp iç ceplerden birinden Gold'un karargahında aldığı yassı kutulu Rus sigaralarından birini bulup çıkardı. Tırnağını kutunun kıyısında gezdirip kapağı açarak Pablo'ya uzattı. Pablo sigaralardan altısını aldı. Sigaraları kocaman avuçlarından birinin içinde tutup birini seçti. Işığa tutup baktı. Mukavvadan ağızlı olan uzun ince sigaralardı bunlar. Bol hava az tütün dedi Pablo. Biliyorum bu sigaraları. O tuhaf adlı adamda da vardı bunlardan. Kaskin dedi Robert Garden ve çingene ile Anselmo'ya da sigara tuttu. İkisi de birer tane aldılar. Daha alın dedi, birer tane daha aldılar. Robert Garden dörder tane daha verdi onlara. Adamlar ona teşekkür etmek için ellerindeki sigaraların uçlarını tıpkı bir kılıçla selam veriyormuşçasına kaldırdılar. Evet dedi Pablo, pek duyulmamış bir attı. Şarap buyur dedi Anselmo. Kupalardan birini çanağa daldırıp Robert Garden'a verdi. Sonra kendisine ve çingeneye şarap doldurdu. Pablo, bana şarap yok mu diye sordu. Mağaranın ağzında hep birlikte oturuyorlardı. Anselmo kendi kupasını ona verip bir kupa daha almak için mağaraya girdi. Dışarı çıktığında çanağa eğilip kupayı tepeleme doldurdu. Kupaları tokuşturdular. Şarap güzeldi. Saklandığı tulum nedeniyle azıcık sakız kokusu vardı ama kusursuzdu. Dilin üzerinde hafif hoş bir tat bırakıyordu. Robert Garden ağır ağır yudumladığı şarabın yorgun gövdesine ılık ılık yayıldığını duyumsadı. Yemek az sonra geliyor dedi Pablo. Şu yabancı, hani adı bir tuhaf olan adam nasıl öldü? Yakalanınca kendini öldürdü. Nasıl oldu bu? Yaralanmıştı. Tutsak olmak istemedi. Nasıl olmuş bu olay? Bilmiyorum diye yalan söyledi Robert Garden. Olayı en ince ayrıntısına değin biliyordu. Ama bunları konuşmanın yersiz kaçacağını da biliyordu. Pablo, tren içinde yaralanır da kaçamayacak duruma düşerse onu vurmamız için söz verdirttiydi bize, dedi. Pek alışılmamış bir konuşma tarzı vardı. O zaman bir de ürkekmiş demek ki diye düşündü Robert Garden. Zavallı Kaskin. Kendisini öldürmek için önceden kararlıydı, dedi Pablo. Bunu söylemişti bana. Ayrıca işkence görmekten de çok korkuyordu. Robert Garden, bunu da söyledi mi sana diye sordu. Evet dedi çingene, hepimize söyledi. Sen de var mıydın tren işinde? Evet, hepimiz trendeydik. Hiç alışılmamış bir konuşma tarzı vardı, dedi Pablo. Ama çok yiğit adamdı. Zavallı Kaskin diye düşündü Robert Garden. Burada yararından çok zararı olmuş. Keşke o zaman bilseydim bunca ürkek olduğunu. Geri çekerlerdi onu. Böyle işler yapan insanların böyle konuşmalarına izin verilemez. Böyle de konuşulmaz ki. Verilen görevi yapsalar bile böyle şeyler söyleyerek yarardan çok zarar veriyorlar. Azıcık tuhaf bir adamdı dedi Robert Garden. Bence kaçıktı biraz. Ama dinamit içinde çok becerikliydi dedi çingene. Çok da yürekliydi. Ama kaçıktı işte dedi Robert Garden. Bu işte kafanı kullanmak, kafanı serin tutmak zorundasın. Böyle de konuşulmaz ki. Pablo, ya sen dedi, eğer bu köprü gibi bir işte yaralanırsan o durumda geride kalmayı ister misin? Dinleyin dedi Robert Garden. Öne doğru eğilerek kendisine bir kupa şarap doldurdu. Kulaklarınızı açıp dinleyin beni. Birinden küçücük bir iyilik isteyecek olursam bunu zamanı geldiğinde yaparım. Güzel dedi çingene onaylayarak. İyiler işte böyle konuşur. Ah, yemek geliyor.